Paylaşımıma eşlik eden herkese merhaba. Ben Ayhan Caner. Öncülüğünü yaptığım, bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı gastrofelsefeye hoş geldiniz. Gastrofelsefe, manevi beslenme konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Caner'den bana direkt mesaj ile ya da rc@ayhancaner.com adresime e-posta atarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. Bu hafta manevi beslenmede okumak var. Yediğimiz yemekler gibi beynimizin de aldığı bilgileri öğütmesi ve sindirmesi gerekiyor. Bu yüzden tekrar şart. Tüm düşüncelerden arınarak ana odaklanmak her zaman mümkün olmuyor. Lakin o anı daha değerli kılmak için geleceği hayal etmek ya da geçmişte güzel anıları canlandırmak birçoğumuzun kullandığı bir yöntem. Benim yöntemlerimden biri de kitap okumak. İtiraf etmem gerekirse ağır kitapları okumayı da seviyorum. Çünkü daha derinlere inmemi hızlandırıyor. Üzerinden geçtiğimiz Nisan ayında 720 yıl geçmiş olduğunu hesapladım ve tekrar elime aldığım bir kitaptan bahsedeceğim size. Satır aralarında verdiğim mesajları da sizler zaten çıkarırsınız. O halde benimle 13. yüzyılda biraz gezinmek ister misiniz? Dante'yi, onun hayatını ve ölümsüz eseri Komedya'yı biraz konuşalım mı? Evet, Komedya dedim çünkü kitabın orijinal adı bu. Çünkü cehennem bölümünün ürkütücü ortamına karşılık şiir, komedilerde olduğu gibi mutlu sonla sonuçlanır. Ve ilk kez Boccaccio'nun eklediği divina yani ilahi sıfatı 1555 yılında Venedik'te Ludovico Dolce'nin yaptığı baskıda kitabın kapağında da yer alınca o tarihten sonra yapıtın adı Divina Commedia yani ilahi komedya olarak benimsenmiş. Dante Alighieri enteresan bir karakter. 1265-1321 yılları arasında bankerler şehri Floransa'da orta halli birerlerin çocuğu olarak dünyaya gelir. Gençlik yıllarında dönemin öbür gençleri gibi dil bilgisi, mantık, söz bilim, retorik öğrenir. Yazarlarla dönemin ünlü düşün adamlarıyla dostluklar kurar. Brunetto Latini ile Guido Guinzelli, Dante'nin ilk ustaları olurlar. Dante, şair Brunetto Latini'den hem dil bilgisi hem de kişinin dünyada iz bırakması için yapıt üretmesi gerektiğini öğrenir. Bolonyalı şair Guido Guinzelli ise Dante'ye duygularını dizelere dönüştürme sanatının kurallarını öğretir. Dönemin önemli şairlerinden Guido Cavalcanti yetişkinlik çağının en yakın dostu olur. Dönemin en önemli resim ustası Giotto ile de dostluk kuran Dante, Bologna ve Padova üniversitelerine de gider. Latin şiirine bu arada Vergilius ile Ovidius'un yapıtlarını inceler. Felsefe öğrenir. Vergilius ile Aristoteles'ten etkilendiği gibi din bilimci Aquinalı San Tommaso'nun görüşlerini de benimser. Dante'nin yaşadığı yıllarda İtalya'da feodalite düzeni ortadan kalkmış, yerini cumhuriyetlere, krallıklara, senyörlüklere, komünlere bırakmıştır. İlkin Almanya'da ortaya çıkan Guelf ile Ghibelin partilerinin etkisi İtalya'ya da ulaşmıştır. Nitekim bu iki partiden birine daha sempati duyunca Floransa muhalif kalan Dante'nin sürgüne gönderilmesi de bu döneme denk gelir. Gelelim Beatrice'ye. Beatrice'den bahsetmek gerekirse o başkadır. Dante, karısı Gemma'dan başka birçok kadınla gönül ilişkisi kurar, evet. Pietra için yazdığı şiirler Rime'de de yer alır. Ama ömrü boyunca büyük bir tutkuyla bağlandığı, düşünce dünyasını da yönlendiren kadın Beatrice'dir. Beatrice'ye duyduğu sevgi yüreğinden hiç silinmez. Yaşamının en zor, en karamsar dönemlerinde Dante hep bu sevgiye sığınır. Dante, komşuları Folco di Rovero'da Portinari'nin kızı Bice'yi yani Beatrice'yi bir toplantıda gördüğünde kendisi 9, Beatrice ise 8 yaşındadır. Bundan tam 9 yıl sonra bir sokakta ikinci kez karşılaştıklarında beyaz bir giysi giymiş Beatrice Dante'ye selam verir. İlk gördüğünde Beatrice'ye büyük bir sevgi duyan Dante ömrü boyunca onu sevecektir. 1288 yılında Simone de Bardi ile evlenen Beatrice, 8 Haziran 1290'da ölür. Beatrice'nin ölümü Dante'nin sevgisine mistik özellikler de ekler. Sevdiği kadının ölümü üzerine uzun süre iç dünyasına kapanan, kendini dinleyen Dante, ilk kitabı Vita Nuova'da yeni biçim anlayışına uyarak Beatrice'yi över. Onu melekler düzeyine çıkarır. Beatrice için kimsenin kimse için söylememiş olduğu şeyler söylemeye söz verir. Bu sözünü Divina Komedya'da, yani İlahi Komedya'da da tutar. İlahi Komedya, yaşam öyküsünün Dante'nin sanatına yansıması olarak değerlendirilebilir. Yaşamının önemli bir bölümünü sürgünde geçiren, Floransa'ya dönmek için yaptığı girişimler sonuçsuz kalan Dante, İtalya'ya egemen olan toplumsal çalkantıları güçlü bir imparatorun olmayışına ve imparatorun dizginleyemediği papalığın yayılmacı amaçlarına bağlar. Kendisinin de vatanında mutlu bir yaşam sürme hakkı varken dönemin koşulları bu hakkı elinden almıştır. Üstelik karıştığı siyasal olaylar, karşılıksız aşkın konusu güzellikle kutsal kavramını özdeşleştirdiği Vita Nuova'da Beatrice'yi öveceğine ilişkin verdiği sözü yerine getirmesinde engellemiştir. Dante, iç dünyasındaki kargaşanın çözümünü Tanrı'ya sığınmada bulur. Yeniden şiire ve idealleştirdiği Beatrice sevgisine döner. İnsanlara bu arada kendine doğru yolu göstermek amacıyla İlahi Komedya'yı yazar. Tanrı'nın insanlar için öngördüğü iki amaç vardır. Bunlardan ilki yeryüzü mutluluğudur. İnsan ahlak kurallarına uyarak, düşünsel yeteneklerini geliştirerek bu amaca ulaşabilir. İkinci amaç, ölümden sonraki sonsuz yaşamdır. İnsanın bu amaca ulaşması için de Tanrı'ya inanması, onun koyduğu kurallara uyması gerekir. Bu amaçların gerçekleşmesinde imparator ile papa insanlara yol gösterir. Ne var ki insan kendi kendine de yeryüzündeki davranışlarını düzenleyebilir. Tanrı'nın varlığının bilincine vararak ruhunun ölümsüzlüğünü sağlayacak bir yaşam sürebilir. İşte iç dünyasının sesini dile getiren Dante, İlahi Komedya'da şiir aracılığıyla insanlara bu yolları gösterir. İlahi Komedya, Dante'nin cehennem, araf ve cennette yaptığı düşsel bir gezintinin öyküsüdür. Dante'ye cehennemde, arafta Latin şair Vergilius rehberlik eder. Arafın tepesinde Vergilius yerini Beatrice'ye bırakır. Cennet boyunca Dante'ye Beatrice rehberlik eder. Gezi 1300 yılı 7 Nisan Perşembe'yi 8 Nisan Cuma'ya bağlayan gece başlar, 14 Nisan Perşembe günü sona erer. Dante evreni Ptolemaeus'un görüşüne göre tasarlar. Dünya evrenin merkezindedir. Dünya dönmez, olduğu yerde durur. Dünyanın çevresinde dönen 7 gezegen vardır. Bunlar Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn'dür. Gezegenler iç içe geçmiş 7 gök içinde döner. 7. gökten sonra gelen 8. gökte ise dönmeyen, yerinde duran yıldızlar vardır. Göğün 9. katında gezegenlerin dönmesini sağlayan ilk devindirici yer alır. Meryem, Beatrice gibi Tanrı'nın sevgili kullarının kutsal bir gül oluşturdukları 10. kat ise göğün en yüksek katıdır, yani Arş-ı Âlâ. Dünya iki bölümden, kuzey yarıküre ile güney yarıküreden oluşur. Güney kutbu dünyanın doruk noktasıdır, kuzey kutbu ise tabanıdır. Kuzey yarükürenin ortasında Kudüs yer alır. Lucifer'ın, yani baş şeytanın gökten düşerek açtığı çukur olan cehennemin girişi Kudüs'ün altındadır. Güney yarıkürenin ortasında bir ada yer alır. Bu adanın üstünde de cehennem çukuru açılırken çıkan toprağın oluşturduğu Araf Dağı bulunur. Dante'den önce de Homeros, Vergilius, Sens Piskoposu Adrade, Hamburg Piskoposu Ranbert, İslam dünyasından Muhyiddin İbn Arabi gibi yazarlar bu konuya değinmişlerdir. Ama ilk kez Dante, Orta Çağ kaynaklarından, mitolojiden, kutsal metinlerden yararlanarak Vergilius'un Aeneis destanını da örnek alarak düşsel bir öteki dünyayı şiir diliyle görsel bir destana dönüştürür. Sıra dışı bir aşka, mitoloji, tarih ve kutsal metinlerle de desteklenen, gerçek üstücü bir ortamda yakılan bir ağıt olarak da değerlendirilebilecek olan İlahi Komedya'nın, tarihten, felsefeden din bilime, gök bilime, geometriye uzanan bir ansiklopedi niteliği de taşıması bir başka özelliğidir. Cehennem, Inferno, İlahi Komedya'nın ilk bölümünü oluşturan cehennemi Dante'nin 1308 yılında tamamladığı sanılır. Cehennem 34 kanto içerir. Bu kantoların toplam dize sayısı 4720'dir. Dante bu yolculuk boyunca 112 ünlü kişiyle karşılaşır. Papa'nın jübile yılı ilan ettiği 1300 yılı Paskalyası'nda 7 Nisan Perşembe'yi 8 Nisan Cuma'ya bağlayan gece yaşam yolumuzun ortasında Dante, günahkarlık ortamını simgeleyen, karanlık bir ormanda yolunu şaşırır. Cuma sabahı gün ağarırken bir tepenin eteğinde, ki insan aklını simgeleyen Vergilius ile karşılaşır. Dante'nin yardımına koşan Vergilius, kötülüklerden arınmak için onu öteki dünyanın 3 bölümünü gezmeye çağırır. Dante ile Vergilius'un o gece başlayan cehennem gezisi 9 Nisan Cumartesi gecesi sona erer. 10 Nisan Pazar günü birlikte Arafa ulaşırlar. Dante'nin tasarladığı cehennem dibine doğru inildikçe daralan bir çukurdur. Bu çukur iç içe 9 daireden, 9 kattan oluşur. Dairelerin her birinde ayrı bir günah işlemiş olanlar cezalandırılır. Aşağıya doğru inildikçe ceza ağırlaşır. Cezayı veren Tanrı değildir. İnsanlar Arafa cennete gidebilecekken, yaşarken yaptıkları yanlış seçimler sonucunda cehenneme gitmişlerdir. Çarpıldıkları cezayı yeryüzünde sürdükleri yaşamla kendileri belirlemiştir. Cezanın ağırlığı işlenen günahın ağırlığı ile orantılıdır. Cehennem İsa'nın yaşamış olduğu kutsal Kudüs kentinin altına rastlar. Cehennemin giriş bölümünde kötülük de iyilik de yapmadan yaşamış olanların ruhları vardır. Cehennemin ilk akarsuyu Akeron'da buranın sınırındadır. Daha sonra cehennemin ilk dairesi Limbus gelir. Limbus'taki ruhlar dürüst yaşam sürmüş ancak çoğu Hristiyanlıktan önce yaşadığı için vaftizden yoksun kalmış, vaftiz olmadan ölmüş ruhlardır. Daha sonra asıl cehennem denilen bölüm başlar. İkinci derecede şehvet düşkünleri, üçüncü derecede oburlar, dördüncü derecede dairede cimriler, savurganlar, beşinci dairede öfkeliler cezalandırılır. Beşinci daire ile altıncı daireyi ağır suçluların bulunduğu, içinde sonsuza dek ateş yanacak olan Dite kenti ayırır. Altıncı dairede sapkınlar, yedinci dairede başkalarına, kendilerine Tanrı'ya saldırıda bulunanlar, sekizinci dairede kadın tellalları, din sömürücüleri, rüşvet yiyenler, hileciler, hırsızlar, ikiyüzlüler, bölücüler, simyacılar, kalpazanlar cezalandırılır. Dokuzuncu dairede akrabalarına, vatanlarına, konuklarına, kendilerine, iyilik yapanlara ihanet edenler bulunur. Cehennemden çıkmadan önce Vergilius ile Dante kötülüklerin simgesi, Lucifer'ı yarı beline dek buzlara gömülü olarak görürler. Vergilius ile Dante'nin cehennem yolculukları boyunca karşılaştıkları kişiler arasında filozoflar, şairler, politikacılar, din adamları, kraliçeler, ünlü kadınlar, papalar, kardinaller, imparatorlar, Floransa'nın ünlü kişileri yer alır. Bu kişilerin her biri günahı ile orantılı olarak ceza çekerler. Cehennemin alt dairelerine doğru inildikçe de ceza artar. Cehennem boyunca Vergilius'un konuşmaları hem sözcük hem de dizi olarak Dante'ninkilerin yaklaşık iki katıdır. Vergilius ile Dante sık sık ama oldukça kısa konuşurlar. Buna karşılık Araf'taki konuşmalar hem daha uzun hem de daha bilgilendiricidir. Araf'ta ruhlar da cehennemdeki ruhlara oranla daha fazla konuşur. Cehennem ilahi komedyanın en çarpıcı bölümüdür. Günümüzün sinema sanatını çağrıştıran olağanüstü bir görüntü zenginliğiyle anlatılan ortam, sanki 700 yıl sonra yaşanacak şiddet olaylarının da haberciliğini yapar gibidir. Cehennemin son kantosunda yer alan, altı gözüyle birlikte ağlayan, üç çenesine gözyaşları ile kanlı salyalar akan, her ağzında dişleriyle bir günahkar öğüten, yarı beline dek buzlara gömülü Lucifer, aynı anda üç günahkara birden işkence yapan bir değirmendir. Nazilerin toplama kamplarında insanları öğüttükleri gaz odalarını Dante'nin düş gücünün tasarladığı değirmenin günümüzdeki uzantısı saymak pek yanlış olmaz. Her ağızda dişler bir günahkar öğütüyordu, bir değirmen gibi. Böylece aynı anda üç günahkar birden işkence görüyordu. Bu üç dize Cehennem 34'ten. Araf'a gelelim. Purgatorio. İlahi komedyanın ikinci bölümünü oluşturan Araf'ı Dante'nin 1313 yılına doğru tamamladığı sanılıyor. 1318 yılında cehennem ile Araf'ın büyük bir yaygınlığa kavuştuğu biliniyor. Araf 33 kanto içerir. Bu kantoların toplam dize sayısı 4755'tir. Dante bu yolculuk boyunca 46 kişiyle karşılaşır. Vergilius ile Dante'nin 10 Nisan Pazar Paskalya günü başlayan Araf gezisi 3 gün sürer, 14 Nisan Perşembe günü sona erer. Hristiyan inancında Araf kavramı göreceli olarak yenidir. Kilise öteki dünyayı cehennem ile cennet olarak öngörürken 1274'te Lyon'da toplanan ikinci konsül cehennem ile cennet arasında bir de Araf'ın bulunduğu ilkesini benimserler. İlahi komedyada Araf'a yer verir. Ancak dönemin başka yazarlarının Araf'ı cezaların daha kısa tutulduğu bir tür cehennem olarak nitelemelerine karşılık, Dante'nin Araf'ı meleklerin yer aldığı, kabartma yontularla süslü, sık sık şarkı söylenen cehennem ile cennet arasında bir köprüdür. Cehennemin karanlığı burada yerine gün ışığına bırakır. Dante, Araf'ı güney yarı kürede denizlerin insan ayağı basmamış kesimindeki bir adada yükselen bir dağ olarak tasarlar. Araf dağını Tanrı'ya baş kaldıran Lucifer'in dünyaya düşerek cehennem çukurunu açtığında savrulan toprak oluşturmuştur. Araf 7 kattan oluşur. 7. katın üstünde dağın tepesinde yeryüzü cenneti bulunur. Buradaki kutsal orman cehennemin başlangıcındaki karanlık ormanın karşıtıdır. Adem ile Havva'nın yasak meyveyi yemeden önce yaşamış oldukları yeryüzü cenneti Araf dağına tırmanarak günahlarından arınan ruhu simgeler. Araf'a gidecek ruhları bir melek, Roma'dan da geçen Tevere ırmağının denize döküldüğü yerden kayıkla Araf'ın bulunduğu adanın kumsalına taşır. Kumsaldan kayalık bir bölüme geçilir. Burası Araf'ın giriş bölümüdür. Ruhlar Araf'a tırmanmadan önce günahlarının ağırlığı ile orantılı olarak bir süre burada bekler. Araf'ın katlarına dik basamaklarla çıkılır. Araf'ın üst katlarına doğru çıkıldıkça günahın ağırlığı ve gerektirdiği ceza azalır. Araf'taki cezanın amacı ruhun eğitilmesi, işlediği günahlardan pişman olmasının sağlanmasıdır. İyilik, kötülük karşıtlığının sonucu cennet cehennem ikilisine eklenen Araf bir değişim merkezidir. Cehennemin yıldızsız göğünden, sonsuz karanlığından gün ışığına, gece gündüz düzenine kavuşan ruhlar burada içsel bir değişim geçirir. Vergilius ile birlikte Araf'a tırmanan Dante, yeryüzü cennetinde yıllardır görmemiş olduğu Beatrice ile karşılaşınca Vergilius birden yok olur. Lethe ile Eone ırmaklarında arınan Dante artık cennete çıkmaya hazırdır. Beatrice ile birlikte cennet yolculuğuna başlar. Bu kutsal mı kutsal sudan, yeni yaprakları bürümüş taze bir fidan gibi canlanıp da arınmış olarak eski yerime vardığımda çıkmaya hazırdım artık yıldızlara. Bu dizelerde Araf'ın 33. bölümünden. Cennete gelelim, Paradiso, evet. İlahi komedyanın 3. bölümünü oluşturan cenneti Dante ölümünden çok kısa bir süre önce tamamlar. Cennet ancak yazarın ölümünden sonra okurla buluşur. Cennet 33 kanto içerir. Bu kantoların toplam dize sayısı 4758'dir. Cennetin en üst katındaki kutsal gülü oluşturan kutlu ruhlardan adı anılan 70 ruhun 15'i cennetin çeşitli katlarına inerek Dante ile konuşur. Dante'nin 14 Nisan Perşembe sabahı başlayan cennet yolculuğu aynı gün öğleden sonra Tanrı'nın ışığına ulaşmasıyla noktalanır. Dante çağının yazarlarından ayrılan bir cennet tasarlar. Şeytanların kol gezdiği, ruhların ateşler içinde kıvrandığı bir cehennemin karşıtı olarak tasarlanan, sessiz meleklerle, dingin ruhlarla dolu bir cennet yerine, sürekli bir devinimin, büyük bir hızın, insan gözünün algılamakta zorlandığı bir ışığın egemen olduğu bir cennet öngörür. Cehennemin dibinin buzlarla örtülü olmasına karşılık, cennette kızgın alevler yer alır. Cehennem ile Araf gibi, cennet de 10 bölümden oluşur. Göğün ilk katında ay vardır. İkinci katta Merkür, üçüncü katta Venüs, dördüncü katta Güneş, beşinci katta Mars, altıncı katta Jüpiter, yedinci katta Satürn gezegenleri yer alır. Sekizinci katta dönmeyen yıldızlar, dokuzuncu katta ilk devindirici vardır. Arı ışıktan oluşan, maddeden arınmış onuncu kat ise kutlu ruhlarla Tanrı'nın katıdır. Dante bu katı Convivio'da evrenin tümünü saran, ötesinde hiçbir şeyin bulunmadığı en yüce yapı olarak tanımlar. Bu katın merkezindeki öncesiz, sonrasız güçlü ışık ise Tanrı'dır. Dante Tanrı'yı bir enerji kaynağı olarak değerlendirmekle çağının yazarlarından ayrılır. Bilimselle kutsal arasında seçimini bilimden yana yapar. Bir gezegenden bir gezegene çıkış düz bir çizgi ister. Bir gezegene ulaşan Dante bir süre göğün bu katıyla birlikte döner. Sonra büyük bir hızla bir üst kata çıkar. Katların görünüşü birbirinin benzeridir. Dante bir başka kata geldiğini Beatrice'nin güzelliğinin, ışığın yoğunluğunun artmasıyla anlar. Cehennem de, Araf da çeşitli zorluklarla karşılaşan Dante, cennette de inanç, umut, sevgi konusunda birer sınavdan geçer. Ama cennet her şeyden önce ışıkla gökyüzünün şiiridir. Dante günümüzde ancak uzay adamlarının tanık olabildikleri bir ortamı, gezegenleri, kayan yıldızları, evren kuşakları çakan şimşekleri, gözleri körelten ışığı ile senfonik bir şiire dönüştürür. Gezinin sonu yaklaştıkça sözcükler de bellekte görülenleri aktarmaya yetmez hale gelir. Şöyle ki, çünkü isteğine yaklaştıkça akıl yetimiz, öyle derinliklere dalar ki izleyemez olur onu belleğimiz. Bu dizelerde cennetten. Dante'nin cennet yolculuğu zaman içinde geriye dönüş özelliği de taşır. Bu yolculuk doğum anına doğru bir dönüştür aynı zamanda. Cehennem ile Araf'ta Vergilius Dante'nin korkularını giderirken karşısında ergin bir kişi vardır. Oysa cennette Beatrice ile Dante ilişkisi bir ana ile kundaktaki çocuğun ilişkisidir sanki. Şu dizelerde bize bunu anlatır. Anımsadıklarımla ilgili sözlerim meme emen bir çocuğun sözlerinden bile yetersiz kalacak bundan böyle. Günümüzün Dante yorumcuları ilahi komedyanın yazılış amacının geçen yüzyıla dek öne sürüldüğü gibi cehennem olmayıp cennet olduğu görüşündedir. Dante hem sevdiği kadını övdüğü hem de Tanrı'nın ışığına kavuştuğu cenneti güneşi yıldızları döndüren sevgiyle bütünleşerek noktalar. 2020 yılı tüm dünyaya bir Araf daha sundu düşünmemiz için. Buradan yola çıkarak bir daha okudum ilahi komediyi. Her iyi şeyin mayasında sevginin olduğunu, gözümüzü maddeden manaya çevirerek manevi beslenmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan eşsiz bir yapıt. Dante öğrenmiş, dünyada iyi bir iz bırakmak için iyi bir eser ortaya çıkarmak, üretmeden gitmemek gerekiyor. İnsanın ürettikleri haricinde ortaya çıkarabileceği en iyi eser de sanırım kendisinden başka kimse değil. Gastrofelsefe ve manevi beslenme konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Caner'den bana direkt mesaj ile ya da ac@ayhancaner.com adresime e-posta atarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. Evet, bu hafta benden İlahi Komedya'nın bir özetini dinlediniz. Ne dersiniz? İlahi Komedya'nın ikincisi bugün yazılsa nasıl olurdu? Hep okuyun, dinleyin, seyredin, araştırın ve lütfen üretin sevgili dostlarım. Sağlık ve sevgiyle kalın.